Evet sevgili kardeşler, tekrar sizleri sevgiyle, Rabbimizin o eşsiz, engin sevgisiyle selamlıyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Timoteos'a yazılmış olan ikinci mektubun ikinci bölümünde 20, 21, 22 ve 23. ayetlerden oluşan 4 ayetlik bir parçaya baktık ve o parça içerisinde yer alan büyük bir ev ve o ev içerisinde değişik amaçlarda kullanılabilecek değişik kaplardan söz etmiştik. Biliyorsunuz orada sözü edilen büyük ev ya da buna konak diyebiliriz. Bugünün ifadesiyle kiliseyi temsil ederken içindeki her bir kapta biz imanları açıklamaktadır. Ve bu kapların öne çıkan en önemli özelliği neydi? Hatırlayın. Aynı kalıptan çıkmamış olmaları. Yani sadece altından, gümüşten ya da tahtadan değil, aynı zamanda da topraktan kaplardı. Tahta ve toprak olmuş olması bu gerçeği önümüze koyuyordu. Rabbin önünde gerçekten de ayrım olmadığını gösteriyordu. Önemli olan altından olmak ya da gümüşten olmak değil, basit bir şekilde basit kaplardan biri olabilirsin ve Rab seni eline alarak kendi özel amaç ve isteği doğrultusunda kullanabiliyor sevgili kardeşler. Ve Rab bu kapları kullanırken kaplarda bir özellik aramıyor. Eğer özellik aramış olsaydı, kusura bakmayın bunu içten söylemek istiyorum, benim gibi adamı herhalde hiç seçmezdi. Ama benim gibi bir adamı da seçmiş olması ve bugüne kadar kendi isteği doğrultusunda yontarak bugünlere ulaştırmış olması ve hala kullanıyor olması gerçekten de Rab Tanrı'nın bir inayetidir değerli kardeşler. Bu da bize şunu gösteriyor. Rabbimiz, kurtarıcımız, Efendimiz olan İsa Mesih kişide özel bir nitelik aramıyor ama niteliksiz olan, basit olanı alıyor ve en nitelikli duruma getirebiliyor. Ve birkaç örnek vermiştim. Bunun en güzel örnekleri Rab Tanrı'nın Davut gibi basit bir çoban parçasını Goliat karşısında zafere ulaştırmış olması ya da ne bileyim Gideon gibi korkak ve kendini dışarıdaki düşmanlardan saklayan ürkek birini Midyanlara karşı zafer elde etmiş olmasını sağlaması gerçekten de bunu harika bir şekilde önümüze koyar değerli kardeşler. Onun için şu sözlerle noktalamıştım ilk konuşmamı. Rab Tanrı bizlerde bir özellik, bir nitelik aramıyor. Ama nitelikli duruma bizi getiriyor. Etkin bir şekilde, verimli bir şekilde kendi istek ve amacı doğrultusunda kullanabilmek için. Böyle dedik ve bu şekilde bu sözlerle ne yaptık? Konuşmamızı noktalamıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğim ve konumuzu bugün noktalamak istiyorum sevgili kardeşler. Evet, farklı alanlarda kullanılıyor olsak da Rabbimiz her birimize aynı önemi, aynı değeri veriyor değerli kardeşler. Yani sadece üstün nitelikte olan kişileri değil, aynı zamanda da basit insanları da kullanmak istiyor. Topraktan, ağaçtan, kaplar gibi. Onun için bu gerçeği harika bir şekilde onaylayan bir ayet okumuştum sizlere. Aslında bir ayet değil de birkaç ayet. Birinci Korintoslar Mektubu birinci bölümden. Orada 28. ayet şöyle diyordu. Dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz gördüklerini seçti. Bakın ne kadar net ve açık. Sadece ve sadece başka bir ifadeyle ifade etmem gerekiyorsa sadece ve sadece akıllı, üstün, nitelikli olan nedir bu? Bugünün ifadesiyle tahsilli, okumuş diyoruz. Ya da üst kademede elit olarak ifade ettiğimiz soylu kişileri değil. Bakın onlardan da seçiyor. Onları da etkin bir şekilde Rab Tanrı kullanmak istiyor. Onları ayrı tutmuyorum. Ama sadece onlardan değil, aynı zamanda da güçsüz olanları, bir hiç olanları, toplumda insan yerine konulmayanları, bazı insanların gözünde küçük görülen o zavallı insanları bile seçiyor ve harika bir şekilde bir çömlekçi gibi alıyor o toprağı, işleyerek, harika bir duruma getirerek ne yapıyor? Etkin bir şekilde kullanabiliyor. Neden? Çünkü tam bir bütünlük oluşsun diye sevgili kardeşler. Unutmayın ki, bunun altını önemli çizmek istiyorum. Farklılıklar bir araya geldiğinde, çeşitlilik ne kadar bolsa, renk de, görünüm de o kadar etkin, o kadar çekici olabiliyor sevgili kardeşler. Gerçekten de bunu her zaman bu çeşitliliği düşündüğüm zaman mozaiğin yapısı aklıma geliyor. Şimdi bir mozaiğe baktığınız zaman birçok renkli küçük küçük taşlardan oluşmuş bir yapı. Şimdi o küçük küçük taşlara baktığımız zaman eğer tek bir renkten yapılmış ise çok fazla çekici değil. Ama o mozaiğin yapısı değişik değişik renklerden oluşmuşsa, yani çeşitlilik varsa, gerçekten de çok daha farklı bir görünüm ortaya çıkıyor sevgili kardeşler. Onun için bunun altını önemli çizmek istedim. Farklılıklar güzelliği oluşturuyor. Farklılıklar bizim zenginleşmemizi sağlıyor. Farklılıklar bizi daha çok etkin ve verimli olmamızı sağlıyor. Onun için iyi ki her biriniz var. Bu kadar önemlisiniz, bu kadar değerlisiniz sevgili kardeşler. Onun için İblis ne yapıyor? İşte bu var olan bu güzelim bütünlüğü bozmaya, bu bütünlüğe zarar verebilmek için değişik değişik yolları kullanabiliyor. Ve bunun sonucunda ne yapıyoruz? Başlıyoruz mırıldanmaya sevgili kardeşler. Ya niye hep o vaaz ediyor da ben vaaz etmiyorum? Ya niye bu yetki hep ona veriliyor da bana verilmiyor? Ya da ne bileyim, neden o yetenekli de ben yetenekli değilim gibi açıklamalarla ya da yanlış düşüncelerle ne yapıyoruz? Başlıyoruz mırıldanmaya değerli kardeşler. Bakın bunun altını önemli çizmek istiyorum. Rabbimiz bize, her birimize armağanlar verdi. Bundaki amaç ne? Ben kendimi daha üstün görebilmek için mi? Ben seni daha küçük görmek için mi? Ben havalara girmek için mi Rab Tanrı armağan verdi bana? Hayır. O armağanı kullanıp ait olduğum bedende yararlı olabilmek için, o zayıf olana da destek verebilmek için, o bedene oluşan her bir parçaya destek verebilmek için, değerli kardeşler, Rab bana bir armağan ya da armağanlar vermiştir. Armağanları vermiş olmasındaki amaç bedenin gelişip büyümesi içindir. Havalara girmemiz için değil değerli kardeşler. Onun için bu kürsü beni sizden daha üstün kılmıyor. Ama ne yazıktır ki bunu açıkça ifade etmek isterim. Birçok kez buna tanık oldum. Kendisine verilen vaaz etme sorumluluğu karşısında kişi diğerlerini çok daha aşağıda görebiliyor. Bu acı verici bir şey değerli kardeşler. Bakın, şunu hiçbir zaman unutmayın sevgili kardeşler. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Rab Tanrı bizi birer hizmetçi olarak seçti. Hizmet edilmek için seçmedi. Hizmet etmek için seçildi. Eğer seçildik. Eğer Rab bizi hizmet etmek için seçtiyse, o zaman şunu görmemiz lazım. Biz de bunun önemini görerek, değerini bilerek Rabbin öğrencilerin ayaklarını yıkadığı gibi bizler de birbirimize hizmet edenler, yani başka bir ifade ile ayakları yıkayanlar olmamız gerekiyor. Hiçbir zaman unutmayın. Rabbin hizmetçisi ölebilir. İlla da Recep gerekmiyor. Ama hamdolsun ki Rab şu an Recep'i kullanıyor. Ama Recep olmasa da bu kilise, bu küçük sürü, bu alanda hangi hizmetler varsa bu hizmetler devam edecektir. Yani hizmetçi ölebilir ama hizmet devam eder. Bu sana ya da bana bağlı değil değerli kardeşler. Onun için bunun altında çizme gereği duydum. Bakın, geçen hafta da vurguladım. Aslında daha çok 21. ayet üzerinde durmak istedim. Çünkü 21. ayete baktığımız zaman, 2. Timoteos mektubu 2. bölümün 21. ayetine baktığımız zaman orada gerçekten de çok önemli, hepimizin dikkate alması gereken 3 önemli nokta gözümüze çarpıyor. O noktaların neler olduğunu söyleyerek o noktalar üzerinde durabildiğim kadar durup, oradaki zenginliği açığa çıkarıp, sizi teşvik ederek yüreklendirmek istiyorum. Ama ayeti gelin tekrar okuyalım. 21. ayet şöyle diyordu. Kişi kendini bayağı işlerden arıtırsa. Bakın bu da çok güzel, önemli bir ifade. Robot değiliz. Bize düşen sorumluluk var. Rab Tanrı'ya düşen sorumluluk var. Ben arıtılmam için Rabbin önüne gelmek zorundayım. Gelmezsem otomatikman arınma olmuyor. Onun için diyor ki, kişi kendini bayağı işlerden arıtırsa. Bakın, ben arıtmıyorum ama arıtılmama izin veriyorum. Ben bunu yaptığımda ne oluyor? Bakın, onurlu amaçlara uygun, yani yüce işler için, yüce amaç doğrultusunda diyor ki, kutsal kılınmış, efendisine yararlı, her iyi işe hazır bir kap olacaksınız diyor. Şimdi bakın, arınmış olmak bu bir. Hazır olmak bu da iki. Ama üçüncüsü de Rab sana hangi tür bir iş sorumluluk veriyorsa o sorumluluğu da getirmen gerekiyor sevgili kardeşler. Yani arınmış olacağız ama Efendimiz'e yararlı bir noktada olacağız ve her tür iyi işi yapmaya da hazır durumda olacağız. Şimdi bu üç noktayı hızlı bir şekilde açıklamak istiyorum. İlk noktamız ne diyor? Arınmış olmak. Şimdi arınmış olmak Grekçesine baktığımız zaman orada geçen söz hagiosmos sözü geçiyor. Şimdi bunun anlamı nedir? Hizmet alanı hangi hizmet alanı olmuş olursa olsun o alanda, o hizmet alanında kullanılabilmek için Tanrı'ya ayrılmış demektir. Yani Tanrı'nın yüce görkemli işi için ve onun yüce istek ve amacı doğrultusunda bir kenara ayrılmış anlamında. Ben buna en güzel örnek olarak tapınakta kullanılan kapları düşünebiliriz. Çünkü tapınaktaki kaplar özel kaplardı. Dünyadaki işlerden çekip alınmış, kutsanarak tapınağa konmuş kaplar. Özel amaçlar için kullanılan kaplardı. Onun için oradan örnek vermek istedim. Tüm dünyasal kullanımdan ayrılarak Tanrı'ya adanmış olduğu gibi bu kaplar, tapınaktaki kaplar, biz imanlıları da onun hizmetinde iyi işlerde kullanılmak için ayrılmış kişileriz her birimiz. Amaç Rab Tanrımıza onur getirecek biçimde hizmette kullanılmak. Peki bunun için ön koşul nedir sevgili kardeşler? Temiz olmak. Yani temiz olmak nedir? Evet, bizler her gün aslında kirleniyoruz. Değil mi? Günaha düşebiliyoruz. Mükemmel değiliz. Ama Rabbin önünde temiz olmak demek, Rabbin ellerinde kullanılabilecek noktada olmak demektir. Yani uygun durumda olmak demektir sevgili kardeşler. Bölümün 19. ayetine, hani 2. Timoteos 2. bölümün 19. ayetinde kötülükten uzak dursun demiş olmasının temel nedeni de budur. İşte bu yüzden kötülükten, yani başka bir ifadeyle günahtan uzak durmanın temel bir ilke olduğunu kutsal kitaba baktığımız zaman çok net bir şekilde görebiliyoruz sevgili kardeşler. Şimdi bir tane örnek vermek istiyorum. Bu uzak durmanın ne demek olduğunu daha iyi anlayabilmek için. Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman Kora ve adamları Tanrı'nın yönetimi altında hareket eden Musa'ya karşı gelmiş oldukları için, karşı durmuş oldukları için Rab Tanrı ne yapıyor? Musa aracılığıyla halkı uyarıyor ne yapmaları konusunda. Bunu Sayılar kitabı 16. bölümde okuyabiliyoruz. 26. ayette diyor ki bu kötü adamların çadırlarından uzak durun diyor. Yani Kora ve onun adamlarından. Ve şimdi aslında bunun nedenini de bir şekilde açıklıyor. Devamında diyor ki onların hiçbir şeyine dokunmayın. Ve devam ediyor. Yoksa onların günahları yüzünden canınızdan olursunuz. Demek ki onlardan, onların çadırlarından uzak olmak, onlarla ilişki içerisinde olmamamın nedeni onların günah içerisinde olmuş olmaları. Bakın ne kadar açık, ne kadar net. Bundan dolayı uzak durun. Dokunmayın. Neden? Bakın değerli kardeşler. Rab Tanrı kutsal kitaba baktığımız zaman ona ait olan Tanrı çocuklarını Tanrı'nın kutsalları olaraktan ifade ediyor. Bunun temel nedenini de eski antlaşmaya baktığımızda görüyoruz. Tanrı seçtiği halk için ne diyor? Benim kutsal halkım olacaksınız diyor. Benim kutsal halkım olacaksınız diyor. Çıkış kitabı 22. bölümün 31. ayetinde. İşte o nedenle de Petrus ilk mektubunda bu önemli gerçeği harika biçimde bakın nasıl önümüze koyuyor. 1. bölümün 15. ayetinde. Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre bakın siz de her davranışta, tutum ve davranışlarınızda, söylemlerinizde, hareketlerinizde ne diyor? Kutsal olun. Ve bunun nedenini de bakın sonraki ayette vurguluyor. Eski antlaşmadan bir hatırlatma yaparak 16. ayette. Kutsal olun. Neden? Çünkü diyor ki ben kutsalım. Ya eğer biz kutsal olana aitsek hayatımıza baktığımız zaman Tanrı'yı hoşluk etmeyen ne varsa onlara karşı sırtımızı çevirmemiz gerekiyor ki kutsal olana layık ona onur ve yücelik getirebilecek bir hayatımız olsun. Değerli kardeşler, eğer biz öyle bir yapıya aitsek bizler de o yönde adımlarını atan kişiler olmak zorundayız. Onun için haberci Pavlos Efeslere yazmış olduğu mektupta seçilmiş olmamızın nedenini, amacını bize hatırlatıyor ve şöyle diyor 1. bölümün 4. ayetinde. Efesler mektubu 1. bölüm 4. ayette. Bakın o diyor Rab Tanrı kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için bizi Mesih'te seçti. Bakın bu çok önemli bir şey. Rab Tanrı bizi seçti. Pasaklı olan Recep'i seçti. Günah içerisinde olan Recep'i seçti. O basit olan topraktan olan Recep'i seçti. Onu pakladı, onu yeniledi ve elleriyle şekil vererek kendi yüce amaç ve istek doğrultusunda kullanılmak üzere hazırladı değerli kardeşler. Demek ki kusursuz olmamız için davranışta, söylemlerde, hizmette değerli kardeşler gerçekten kime ait olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Kutsal olmamız için. O zaman ortaya çıkan sonuç nedir? Şudur. Bir kap eğer kullanılacaksa bu bardak olabilir, bir tencere olabilir ya da bir tava olabilir. Temiz olmak zorunda, kesinlikle. Yani kabın çekici olması, göz alıcı olması hiç ama hiç önemli değil. Önemli olan basit ama temiz olması. Bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki bizler Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'i Rab ve Kurtarıcı olarak kabul ettiğimizde, iman ettiğimizde ne yapıyoruz? Yeniden doğarak arınıyoruz. Değil mi? Rab bizi arıtıyor ve bütün günahlarımızı bağışlıyor. Yeni doğmuş bir bebeğin geçmişi var mı? Yok. Bizler de yeniden doğduğumuz için geçmiş günahlarımız tamamen bağışlanıyor. Tamam, sonrasındaki hayatta, dünyada yaşıyor olduğumuz için günah içerisinde düşebiliyoruz zaman zaman. Ama önceki günahlarımız tamamen bağışlanıyor. O nedenle arınıyoruz, evet, ve hizmette kullanılmak için de ne yapıyoruz arındıktan sonra? Ayrılıyoruz. Yani bir kenara hizmet amacıyla ayrılıyoruz. Çünkü kurtuluşun kendisi nedir? Kurtuluşun kendisi kurtarıldıktan sonra bir kenara bırakılmak değil. Kurtarıldıktan sonra Tanrı'nın isteği doğrultusunda kullanılmak. Yani Rab bizi kurtardı, yan gelip yatmak için değil, hizmeti için kurtardı. Ona onur ve yücelik getirmek için. Bu yeryüzünde birer meşale olmak için, karanlık olan yürekleri aydınlatmak için ya da ait olduğumuz kilisede hizmet edebilmek için, kilisenin gelişimine destek verebilmek için bizleri kurtardı, aklanmamızı sağladı değerli kardeşler. Bizler bunu yaptığımızda sırtımızı iblise dönmüş oluyoruz. Ama bu süreç bitiyor mu? İman ettik, kurtulduk, aklandık, paklandık. Bu süreç bitiyor mu? Hayır. Bu süreç bitmiyor. Neden bitmiyor? Dünyada yaşıyor olduğumuz için bitmiyor. Çünkü kirleniyoruz, sürekli kirleniyoruz değerli kardeşler. Bu bedenden ayrılana dek bu süreç devam edecektir. Yuhanna 13. bölüme baktığımız zaman öğrencilerin o ayak yıkama olayına bu düşünceyi harika biçimde gerçekten destekler nitelikte. 13. bölüme bakın. Orada Petrus İsa Mesih'e benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın dedi. Şimdi bunu söylediğinde Rabbimiz kendisine ne dedi? Şunu söyledi. Yıkamazsam dedi. 8 ya da 7, 7 ya da 8. ayetlerde yıkamazsam dedi. Yanımda yerin olmaz. Petrus ne dedi? Bu sözler karşısında. Ya Rab dedi o halde yalnız ayaklarımı değil 9. ayette ellerimi ve başımı da yıka. Bakın Rabbimizin Petrus'a söylediği sözler kayda değer nitelikte. Bu çok önemli. 10. ayete bakın. Diyor ki yıkanmış olan tamamen temizdir. Ne demek bu? Bizler Rabbimiz İsa Mesih'e evet dediğimizde yeniden doğmuş olduğumuz için, yepyeni bir kişi olmuş olduğumuz için tüm günahlardan aklanmış, paklanmış, temizlenmiş oluyoruz sevgili kardeşler. Onun için yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka, bakın bu da çok önemli bir ifade, başka şeye ihtiyacı yoktur. Neden? Çünkü diyor, sizler temizsiniz. Sizler temizsiniz. Evet, bizler Rab İsa Mesih'e evet dediğimiz zaman aklanıyoruz, paklanıyoruz. Bu ne zaman oluyor? İman ettiğimizde oluyor. Yani anlaşılsın diye söylüyorum, banyo, yıkanma, yani gerçek anlamda banyo tek bir kez olan bir şey. İman ettiğimizde paklanıyoruz. Ama bu yeryüzünde yaşıyor olduğumuz için yıkanma işi bedenen değil ama ayakları yıkama işi devam ediyor sevgili kardeşler. Bunun anlamı şudur. Evet, banyo iman ettiğimizde gerçekleşirken ayak yıkama işi yani tövbe bu dünyada yaşıyor olduğumuz için her gün, gün ve gün gerçekleşmekte değerli kardeşler. Ben çocukken bunu çok iyi anımsıyorum. Banyo yaptığımda dışarı çıkıp oynamak için tekrar dışarı çıktığımda ve eve geri döndüğümde ayaklarımı tekrar yıkamam gerekiyordu. Bakın, banyo yapmış olmama rağmen içeri girerken, eve girerken ayaklarımı yıkamam gerekiyordu, kirlenmiş olduğu için. Demek ki banyo yapmam gerekmedi tekrar. Ama sadece ayaklarımı yıkıyordum. Aynı şekilde ruhsal kapsamda da böyle düşünmemiz lazım. Evet, bizler iman aracılığıyla yıkanıp paklanıyoruz ama günlük hayat içerisinde de sürekli bozuk bir dünyada yaşar olduğumuz için bazen zayıf düşerek günaha yenik düşebiliyoruz. Kirlenebiliyoruz. Onun için de Yuhanna 1.9'da ifade ettiği gibi eğer günahlarınızı açıkça söylerseniz diyor. Demek ki kirlenme söz konusu olmasaydı bu ayeti de kutsal kitapta göremezdik sevgili kardeşler. Eğer bizler bunu yaptığımızda ne diyor? O sizi günah, her günahtan ve suçtan arındıracaktır. Değerli kardeşler, gün ve gün olan bir şey bu. Tövbe etmek, ayak yıkama her gün olabilecek olan bir şey. Demek ki şunu söyleyebiliriz. Yuhanna ikinci bölümde hatırlarsanız orada Kana'daki düğünden söz ediyor. Ve hatırlarsanız Rab Tanrı orada olağanüstü bir mucize yapmıştı. Orada o mucizeyi gerçekleştirebilmesi için Yahudilerin geleneksel temizliği için hazır duran 6 taş su küpünden söz ediyor. Ve bu küplerin öne çıkan özelliği hazır bekliyor olmalarıydı. Başka bir özelliği de taştan, kapta, topraktan ya da gümüşten, altından olması değil. En önemli özelliği temiz olması gerekiyordu. Demek ki birinci özellik kapların temiz olması gerekiyor. Peki ikinci özellik ne? İkinci özellik şu. Efendimiz Rabbimiz İsa Mesih'e yararlı. Yani yücelik getirebilecek noktada olmak. Şimdi bunun Grekçesine baktığımız zaman ohretos. Ohretos sözü kullanılmış. Yarar getirecek noktada hazır olmak demektir. Yani hizmet alanı hangi hizmet alanıysa o hizmete hazır durumda olmak. İşte haberci Pavlos Timoteus'a yazmış olduğu mektupta değerli kardeşler 4. bölümde şöyle söylüyor genç hizmetçi Timoteus'a. Diyor ki 11. ayette, 4. bölümün 11. ayetinde yanında diyor yalnız Luka var. Markus'u alıp beraberinde getir diyor. Şimdi neden sorusunu soruyoruz. Neden Markus'u da beraberinde getirmesi gerekiyor? Çünkü diyor ki yapacağım hizmette bana yardım eder. Yani hizmet görmekte bana yararlıdır. Yani seni seçtim, onu seçtim, bunu ya da şu kişiyi seçtim. Neden? Çünkü hizmet görmekte bana yararlıdır. Bakın değerli kardeşler, Pavlos, Timoteus'un Rab'be yararlı olmasını istiyordu. Bu çok önemli. Tıpkı Markus'un hizmet görmekte Pavlos'a yararlı olduğu gibi. Demek ki Pavlos'un en büyük arzusu neydi? Rab İsa Mesih'e yararlı olmak. Bizler de ne yapıyorsak yapalım. Hani diyor ya her ne yaparsanız yapın. Rab'be yaparcasına yapın. Bu nedir? Bunun anlamı şudur. Yani Rab'be onur ve yücelik getirsin ne yapıyorsan. Bir şey yapıyorsan eğer hizmet hangi hizmetse onur getirecek nitelikte olsun. Ona yücelik getirecek nitelikte olsun. Ben sizlere bir şeyler vermeye çalışıyorsam, değerli kardeşler, size hizmet etmeye çalışıyorsam, evet bu size hizmet anlamında yardım etsin ama Rabbe de yücelik ve onur getirsin değerli kardeşler. Bunu bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Onun için Korintoslara yazdığı birinci mektupta şu sözlerle bizi teşvik ediyor. Koşu alanında yarışanların hepsi koştuğu halde ödülü bir kişinin kazandığını bilmiyor musunuz diyor. 9. bölüm 24. ayette. Öyle koşun ki ödülü siz kazanırsınız. Demek ki her imanlı koşmakta olduğu hizmet alanında ait olduğu Rabbe onur ve yücelik getirmek için koşmalı, yani hizmet etmeli. Bunun karşılığı nedir? Ödüldür. Bakın, kurtuluşumuz için bu ödülü almıyoruz değerli kardeşler. Bu ödül kurtuluş için değil. Ama Rabbi hoşnut ederek hizmet etmiş olmanın bir getirisi, bir sonucudur. Bunun da altını yeri gelmişken çizmiş olayım. Bu noktada sorulması gereken soru şudur. Her tür görev için Efendimiz olan Rabbimiz Mesih İsa'nın önünde hazır mıyız? İşte soru bu. Yoksa bu yüceliğe, bu sahip olduğumuz harika ayrıcalığa, yararlılığa leke getirecek, görmezlikten geldiğimiz ya da umursamadığımız, gizli köşelerde kalmış günah noktalarını hala taşımakta mıyız? Bazen oluyor değil mi? Bakın değerli kardeşler, pratik olaraktan düşündüğümüzde kullanmış olduğum bir kabı, ne olursa olsun tencere ya da bir tabak ya da bir bardak, kaşık, çatal olabilir. Onu yıkamadan bir sonraki işte kullanamaz. Ne yapmak gerekiyor? Önce temizlemen gerekiyor. Yani eğer sen günah ile doluysan, başka bir ifadeyle, Rab'tanın önünde uygun bir durumda değilsen eğer, seni nasıl kullanacak? Sen bardağı yıkadığın gibi, o kabı yıkadığın gibi onun önüne gelip tövbe etmen gerekiyor ki, yıkanmana izin vermen gerekiyor ki Rab seni tekrar harika bir şekilde, yani boşalman, dökülmen gerekiyor ki seni tekrar doldurup yüceliği için kullanabilsin. Kesinlikle kap kacak yıkanmak zorunda. Peki yıkanmadığında ne oluyor? Bu da çok önemli bir soru. Yıkanmadığında üzerindeki atık kuruyor, yemek artığı. Ve kuruduğunda ne oluyor? Biz yani umursamadığımız zaman, ertesi güne kaldığında daha sert bir cisim kullanıyoruz. Belki alüminyum teli kullanıyoruz. Ya da o sert süngeri, bir tarafı yumuşak, öbür tarafı sert olan süngeri kullanıyoruz. Ama ne yapıyor? Bu da ovaladığımız için kaba kaca zarar verebiliyor, zedeleyebiliyor sevgili kardeşler. O nedenle her gün Rab Tanrı'nın önünde dualarımızla yaklaşıp arınmamız gerekmektedir. Belki bir ay ya da bir sene öncesinden kalan, üzerini kapatmaya çalıştığımız günah lekeleri var mı? Dünyada yaşıyor olduğumuz için olabiliyor. Bundan kaçış yok. Değerli kardeşler, bundan kaçış yok. Ama sorun bu değil ki. Rab bize hiçbir zaman kirlenmeyeceksin demiyor. Ama her zaman şu kapıyı açık tutuyor. Günaha düştüğünde, günah içerisinde hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek değil, Rabbin önüne gelip tövbe etmektir. Rab bunu, bu gerçeği bizim önümüze her zaman koyuyor değerli kardeşler. Onun için sorun kirli olmak değil. Ama sen bu kirden, bu atıktan kurtulmak istiyor musun, istemiyor musun? Eğer sen bunu ciddiye almaz, sırtını döner, safsaklarsan emin olun sana daha çok zarar verecektir. Bakın değerli kardeşler, hani bir yemek yaparken eğer biz o yemeğe gereken önemi vermezsek, başında durup onunla ilgilenmezsek, dibi yanıyor değil mi? Dibe çöküyor ve yanıyor. O kabı temizlemek de hiç kolay olmuyor. Bizler bunun bu noktaya gelmemesi için değerli kardeşler, her düşüşte kalkıp yürüyüşümüze devam edeceğiz. Tövbe edeceğiz. Günahımızı açıkça itiraf edeceğiz. Ve arınarak, paklanarak tekrar Rabbin ellerinde kullanılabilecek bir yapıda olarak hizmetimize devam edeceğiz sevgili kardeşler. Aksi halde o atık sertleşmiş olduğu için çıkarmak da çok kolay olmayacak değerli kardeşler. Onun için ben şunun altını önemli çizmek isterim. Sadık bir hizmetçi kendini ya da kendisini kirleten her şeyden uzak duran, o yönde gayret eden kişidir. Eğer Rabbe sadıksan, eğer ona onur getirmekse amaç ve hedefin, o zaman sen, seni kirleten ne ise o şeyden uzak durma gayreti içerisinde olmak zorundasın. Ve onun için harika bir uyarı var. İbraniler mektubu 3. bölümde. Diyor ki 13. ayet. Hiçbirinizin yüreği, bakın çok önemli, günahın aldatıcılığıyla nasırlaşmasın. Çünkü aldatılarak bir şekilde günaha düşüyoruz. Bakın harika bir ifade var. Nasırlaşmasın diyor. Nasırlaştığında ne oluyor? Duyarsız hale geliyoruz. Ve o duyarsızlık sadece sana zarar vermiyor. O duyarsızlık sen iyi bir noktaya gelmemiş olduğun için ait olduğun bedende olan diğer kişilere de zarar verebiliyor. Yani etkileyebiliyor değerli kardeşler. Tıpkı bir kasa elma düşünün. İçinden bir elmanın bozuk olması bütün elmalara da ne yapıyor? Zarar veriyor. Öyle değil mi? Bakın bu gerçek eski antlaşmada Tesniye kitabı ya da Yasanın Tekrarı kitabı 29. bölümde harika biçimde önümüze konuyor. 18 ve 19. ayetlerde. Diyor ki bir uyarı var bize. Diyor ki dikkat edin diyor. Bakın dikkat edin. Neden dikkat etmemiz gerekiyor? Bakın diyor ki aranızda acılık zehir veren kök olmasın. Bunu biraz açıyor. Diyor ki kendi isteklerim uyarınca yaşasam da güvenlikte olurum. Diye düşünmesin. Yani ben böyleyim kardeşim. Diğerlerinden bana ne? Ben kendime zarar veriyorum. Hayır. Sen sadece kendine zarar vermiyorsun. Ait olduğun topluluğa da zarar vermiş oluyorsun. Çünkü bakın öyle diyor değerli kardeşler. Öyle diyor. Kendi isteklerim uyarınca yaşasam da güvenlikte olurum diye düşünmesin. Bakın bu herkese, böyle bir düşünce, böyle bir yapı herkese yıkım getirir. Bakın sadece sana değil, herkese. O bedeni oluşturan her bir uzuva, her bir cana zarar getirebiliyor. Bir beden olduğumuzu eğer söyleyebiliyorsak, birbirimizi düşünmek, dikkate almak zorundayız. Bunun başka bir ifadesi bu. Onun için bu muhteşem gerçek İbraniler mektubu aracılığıyla çok açık bir şekilde destekleniyor değerli kardeşler. Nasıl destekleniyor? 12. bölüme bakın. 15. ayete hızlı hızlı devam ediyorum, bitirmek zorundayım. Ama şöyle diyor 15. ayet, dikkat edin, kimse Tanrı'nın inayetinden diyor yoksun kalmasın. Neden? Çünkü inayetle başlıyoruz değil mi? Kurtuluşumuz inayetle gerçekleştirdi. Bizim bir katkımız yok. Rab bizi inayetle kurtardı. O zaman o inayete yaslanarak, o inayet aracılığıyla yola devam edebiliyoruz. Ve şöyle devam ediyor ayet. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek. Bakın, seni zehirleyecek demiyor sadece. Birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin. Yani acı, acılık kökü büyüyüp topluluğu tedirgin etmesin. Toplağa zarar vermesin. Değerli kardeşler, bir beden olmuş olmanın en önemli özelliği nedir diye bana sorsanız, ben diyorum ki en büyük özelliği budur. Çünkü birbirimizden etkileniyor olması. Bedendeki bir parça eğer acı çekiyorsa, diğer parçalar keyif yapmıyor. Bütün uzuvlar acı çekiyor. Dişim ağrıyor, bütün bedenim acı çekiyor. Gözüm ağrıyor, kulağım ağrıyor, bütün bedenim acı çekiyor. Değerli kardeşler, yani yüreğinde var olan acılık sadece sana değil. Senin ait olduğun bedendeki diğer kardeşlere, yani başkalarına, bir beden olduğun kilise topluluğuna zarar verebiliyor. Eğer yüreğinde var olan acılık başkalarının da zarar verebiliyorsa eğer, bu konuda çok daha dikkatli olmak zorundayız. Bir kardeşe parmak gösterdiğine çok dikkat et. Üç parmağın seni gösterdiğine. Bu çok önemli bir ilke değerli kardeşler. Bunu aklımızdan çıkartmayalım lütfen. İnsanların tutum ve davranışları nedeniyle yüreğimizin acılaşmasına asla izin vermeyelim. Demek ki arınmış olarak Efendimiz'e yararlı olmaya çalışırken bir üçüncü nokta daha var ki bununla da noktalayacağım. Her tür iyi işe hazır olmak. Arınmış olmak, Efendiye yararlı olmak ve her tür iyi işe hazır olmak. Hazır olmanın ne demek olduğunu düşünürken Kutsal Söz'de Habercilerin İşleri 8. bölümde yer alan bir olayı ben anımsıyorum. Şimdi Habercilerin İşleri ya da Elçilerin İşleri 8. bölümde orada Filipus'un durumunu düşünüyorum. Şimdi Filipus Samiria kentinde kurtuluş haberini kalabalık bir halka büyük bir istekle, coşkuyla anlatırken, paylaşırken, o müjdeyi bildirirken büyük bir uyanış gerçekleşmişti. Neydi bu uyanış? Birçok kişide kötü ruhlar yok olup gitti. Ve felçli, kötürüm ayağa kalktı, yürüdü. Yani hastalıklar şifa buldu. Ve bunun sonucunda o kentte okuduğumuz zaman değerli kardeşler 8. ayette, yani Elçilerin İşleri 8. bölüm 8. ayette, o kentte büyük bir sevinç olduğu gerçeği önümüze konuyor. Gerçekten de çok müthiş bir durum söz konusu. Şimdi böyle bir durum içerisindeyken insan daha çok iştahlanır orada kalmak, orada hizmet etmek için. Ama bir bakıyorsunuz ki Rabbin meleği Filipus'a görünerek onun bambaşka bir yöne, yani çöle gönderiyor. Bu durum karşısında Filipus da hiç şüphe etmeden çağrıyı alıyor, itaat ediyor ve o kenti terk ederek, Samiri'yi terk ederek bir kişinin kurtuluşu için, Etiyopyalı bir kişinin kurtuluşu için oraya, çöle gidiyor. Ama şunu diyebilirdi. Bunu yapmayıp şunu diyebilirdi. Ya Rab, sen ne demek istiyorsun? Görüyorsun ki bak burada büyük işler olmakta. Bırak Ben buna devam edeyim. Nereden çıktı taç çöle gitmek? Biz olsak bunu derdik herhalde. Çünkü biz rahatlığımızı bozmak istemiyoruz. Ama bakın itaat ediyor, söyleneni aynen yapıyor Filipus. Demek ki bu da bizlere üç önemli gerçeği, ruhsal ilkeyi önümüze çıkarıyor ki. Onun için ben bu üç noktayı vurgulama ihtiyacı duydum. Arınmış olmak, yararlı olmak ve her tür iyi işe hazır olmak değerli kardeşler. İşte bu nedenle Davut peygamber Rab Tanrı'nın yönlendirmesiyle kaleme almış olduğu 51. mezmurda Tanrı'ya feryat ediyor. Rabbin elinde daha iyi kullanılabilmek için. Günaha düşmüştü. O günahtan dolayı diyor ki ya Rab diyor 10. ayette. Temiz bir yürek yarat bende. Çünkü seni yaşamımda daha doğru bir şekilde, daha yararlı bir şekilde yansıtmak istiyorum. Hizmet ederek. Ben tam bu noktada size sormak istiyorum. Nedir bu doğru şekilde yansıtabilmemiz için arınmamız gereken şeyler? İşte bunu da konumuzun ayeti olan 21. ayette veriliyor. Bayağı işler diyor. Aramamız gereken şeyler bayağı işler. Yani onursuz, Rabbi hoşnut etmeyen, onun iradesine düşen ne varsa o her şeyden arınmamız gerekiyor. Örneğin gizli kalmış ve hala atamadığımız, atmakta zorlandığımız günah noktaları. Eski alışkanlıklarımız olabilir. İnsanın yüreğinde sinsi sinsi çalışan gurur olabilir. Kafa üstü getiren o gurur var ya, o gurur. İnsanlara yukarıdan bakmak. Kendini bir şey zannetmek. O gurur, yalancılık, para sevgisi. Bakın bu da çok tehlikeli. Para sevgisi. Bakın değerli kardeşler, yürekten söylüyorum aklıma gelmiş olduğu için. Ben bunu yaşadım ve imanlar arasında da gördüm. İmanlı olduğunu söylüyor ama hala şans oyunlarında umut bağlıyor. Şans oyunlarına umut bağlıyor. Hani dedikodu, çok tatlı gelen dedikodu, çekememezlik, sevgisizlik, inatçılık, nefret, buna benzer birçok noktaları ilave etmek mümkün. Demek ki bunlara 22. ayette yer alan gençlik arzularını da tabii ki ilave etmemiz mümkün değerli kardeşler. Bunlara karşı gereken mücadeleyi vermek zorundayız her birimiz. O nedenle haberci Pavlos Timoteos'a yazmış olduğu ilk mektupta 6. bölümde kaç diyor. Mücadele et diyerek bizleri teşvik ediyor. Bakın 11. ayetin ilk kısmı şöyle diyor ilk mektupta. Ey Tanrı adamı diyor, bu şeylerden kaç. Ama bunu yaparken de diğer yandan doğru olana da sarılmak zorundayız. Yani bir taraftan bunu yapıyoruz, sırtımızı dönüyoruz ama öbür taraftan da başka bir şeyi daha yapmak zorundayız. O yüzden 11. ayetin devamı ve 12. ayette şöyle devam ediyor. Doğruluğun, Tanrı yolunun, imanın, sevginin, sabrın, uysallığın ardından koş. İman uğrunda yüce mücadeleyi sürdür. Yani bizler günahtan uzak durmaya çalışırken doğruluğun ardından da koşmamız, yani mücadeleyi bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Uzak durmak ama diğer taraftan da mücadeleyi bırakmamak. Yani doğruyu yapma yönünde hareket etmek. Teraziye bakıyoruz, bir tarafta evet sırtı dönmek var ama öbür tarafta da ne var? Doğruluğun ardından gitmek var. İşte denge içerisinde olması lazım değerli kardeşler. Denge içerisinde olması gerekiyor. Şimdi biz burada gerekli olana, yani doğru olana sarılmazsak eğer ne yapmış oluyoruz? Sadece kendimizi izole etmiş oluyoruz değerli kardeşler. Yani bir şeylerden kendimizi ayrı tutmuş oluyoruz. Soyutlamış oluyoruz, o kadar. Ama bizler sadece sırtımızı dönmekle kalmayacağız. Öbür taraftan da mücadeleyi sürdüreceğiz. Değerli kardeşler, yani denge içerisinde olması gerekiyor. Bunun altını çizme ihtiyacı duydum. Şimdi 22. ayetin ikinci kısmına baktığımız zaman haberci Pavlos'un ifade ettiği gibi temiz yürekle Rab'be yakaranlarla birlikte diye bir ifade var. Yani bizler bunu yaparken temiz yürekle Rab'be yakaranlarla birlikte, yani aynı doğrultuda Rab'be bağlı olan kardeşlerle birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Yani bir şekilde yanlış öğretilere de sırtımızı dönmek zorundayız. Doğru olana sımsıkı sarılarak adımlarımızı atmak zorundayız. Çünkü birçok kilise topluluklarına yanlış öğretiler de girebiliyor ve kardeşlerin sapmasına neden olabiliyor. Zaten Timoteus'a yazmış olan mektubun bu ilk mektubuna baktığımız zaman orada iki kişiden söz ediyor. Himeneos ve İskender'den söz ediyor. Bunlar imanlı insanlardı ama yanlış imandan saptılar bu insanlar. Yanlış öğretinin esiri olmuş oldukları için. Onun için Rabbimiz her noktaya uzanabiliyor. Bizler fırsat vermemiz gerekiyor ki Rab bizi olmamız gereken noktaya getirebilsin değerli kardeşler. Ama hareket bizlerde başlamalı. Zorlayan bir Tanrı değil. Evet, kişi kendini bayağı işlerden aratırsa, yani robot değiliz değil mi? Rabbin önüne gelmek zorundayız. Bizler önceden de ifade ettiğim gibi eğer atıklarla, Rabbi hoşnut etmeyen şeylerle doluysak Rab bizi kullanamaz. Kullanabilmek için arınmamız, paklanmamız, temiz olmamız gerekiyor. Ve şu sözlerle noktalamak istiyorum değerli kardeşler. Rabbin önünde olmamız gereken noktada olabilmemiz için arınmamız gerekiyor. Arınmak da o kadar hoş bir şey değil. Değil mi? Yani tat veren bir dönem değil. Acı verebiliyor. Günahlarımızdan Rabbin önüne girip günahlarımızı söylediğimizde, ikrar ettiğimizde, ifade ettiğimizde. Kolay bir dönem değil değerli kardeşler. O açıdan buna rağmen yine de bizler Rabbin önünde tövbe etmek zorundayız. Çünkü Rabbimiz içi geçmiş, solmuş incir ağacı gibi değil, bol ürün getiren, tazelenmiş ve yenilenmiş bir şekilde onun ellerinde kullanmaya hazır, bakın elverişli kaplar durumunda olmak zorundayız. Bakın her şey, ama her şey Rabbimize onur ve yücelik getirecek nitelikte olması gerekiyor. Hedef ve amaç bu olmalı. Arınmış, efendiye yararlı ve onun ellerinde her tür iyi işe hazır olmak. O zaman soru şu, hazır mıyız?